Tarih ve Çocuk. Tarih ve Çocuk programında birlikteliğimiz başladı. Merhaba sevgili çocuklar, değerli gençler ve tüm dinleyenlerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Arzu Usta, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyenlerimiz, bu programda Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan 16 yıldız var. Bu 16 yıldızdan her biri Türklerin tarih boyunca kurdukları büyük devletler isim geliyor. Ve biz de Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırtık'la bu büyük Türk devletlerini konuşuyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Bu hafta değerli dinleyicilerimize, sevgili çocuklara, sevgili gençlerimize hocam Büyük Selçuklu Devleti'ni anlatacağız. Dilerseniz epey uzun bir zaman sonra kurulabilen bir devlet, Büyük Selçuklu İmparatorluğu kuruluşuyla başlayalım.
Büyük Selçuklu Devleti, Türk devletleri içerisinde 16 yıldızdan birisidir. En büyük devletlerden birisidir. Ve kurulduğu coğrafya bugünkü İran sınırları içerisinde Kazakistan, İran, İran'ın özellikle doğu bölgesindeki Horasan bölgesi bulunuyor. İlk başkenti Nişabur şehridir. 1040 yılında Dandanakan Savaşı ile Gazneli Sultan Mesud'u yenen Sultan Tuğrul Bey tarafından kurulmuştur. Tabii Tuğrul ve Çağrı Beyler kardeştir ve birbirleriyle yardımlaşma içerisinde, dayanışma içerisinde bir büyük zafer kazandılar. 1040 yılında Dandanakan mevkiinde. Dandanakan mevkii Merv şehri yakınlarında bir kale bölgesidir.
Hocam burada şunu merak ettim. Tuğrul ve Çağrı Beyler tarafından kuruluyor bu büyük Türk devleti ama adı Selçuklu Devleti. Neden adına Selçuklu Devleti denmiş?
Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda en önemli isim bu bölgeye Kınık Boyunu ve Oğuzları getirerek Tuğrul ve Çağrı Beylerin büyük babası olan Selçuk Bey tarafından burada bir beylik halinde teşekkül edildi, oluşturuldu. Bundan dolayı devletin ismi Selçukiler ya da Selçuklular ismiyle anıldı. Yani devletin beylik halindeki lideri, gerçek beyliğin kurucusu Selçuk Bey idi. Devletleşmesi, yani büyük bir devlete dönüşmesinin başlangıcı ise Tuğrul ve Çağrı Beylerin Dandanakan'da kazanmış olduğu zaferdir. Böylece Nişabur merkezinde bir büyük devletin temelleri atılıyordu.
Hocam savaş dediniz, bu kuruluşta etkili olan Dandanakan Savaşı. Neden savaşın adı Dandanakan ve ne şekilde cereyan eden bir savaş, kimle kim arasında gerçekleşti?
Dandanakan Savaşı İran bölgesinde, Horasan bölgesinde bulunan Merv şehri var. Merv şehrinin yakınlarındaki Dandanakan Kale bölgesinde meydana gelmiştir. 100 bin kişilik Gazne ordusuna karşı 20 bin kişiden oluşan Sultan Tuğrul ve Çağrı Beyler birlikte ordularını yönettiler ve savaşın adı da bu kaleden dolayı bu isimle anıldı. Savaşın sonunda yaklaşık olarak 8 ay devam eden bir takip süreci var. Tabii ki savaşın içerisinde baktığımız zaman olaylara. Selçuklu Beyleri galip geldiler ve devletin kuruluşu için Merv şehrinde bir kurultay toplandı. Bu kurultayda devletin sultanı, hükümdarı kim olacak ise ona karar verildi. Burada şöyle bir, gençlerimiz için şöyle bir olayı hemen hatırlatalım. Tuğrul Bey bu kurultayda çok duygusal bir konuşma yaptı. Devletin birliğinden, milletin birliğinden bahsetti ve kardeşi Çağrı Bey'e bir ok imtihanı yaptı. Ok vermek suretiyle ondan okları kırmasını istedi. Bir ok verdi önce, Çağrı Bey onu kırdı. İkinci ok verdiğinde onu da, iki oku birden kırdı Çağrı Bey. Üç ok verdi. Üçünü de kırdı. Yani birlikte kırdı. Dördüncü ve beşinci oklardan sonra Çağrı Bey okları kıramamaya başladı. Tuğrul Bey ardından sözü alarak, işte biz Selçuklu beyleri olarak birbirimizle düşman olmazsak, birbirimize düşmez isek devletimiz ve milletimiz de yıkılmaz ve bu kırılan oklar gibi yok olmaz dedi. Birlikten
birlik,
kuvvet doğar, birlikten güç doğar, devlet ve millet büyük bir güce dönüşür dedi. Gerçekten de Büyük Selçuklu Devleti dememizin en önemli sebebi devlete birlikte olmaları ve Çağrı ve Tuğrul Beylerin yardımlaşmalarıdır. birbirlerine karşı olan fedakarlıkları, birbirlerine karşı olan saygı ve sevgileri aynı zamanda milletçe de birlikte hareket etme sonucunu getirmiştir. Devletin kurucusu olarak Tuğrul Bey'i sultan olarak görüyoruz. Şüphesiz onun en büyük yardımcısı, kardeşi ve ağabeyi olan Çağrı Bey'di. Nitekim Tuğrul Bey yaşlandığında, rahatsızlandığında ağabeyi Çağrı Bey'in oğlu Alparslan'ı tahta geçen kişi olarak görmekteyiz. Çağrı Bey de vefat etmişti. 1063 yılında sultan olarak Selçuklu tahtında Alparslan'ı görmekteyiz. Alparslan 1071 yılında Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapılarını açan ve devletin kuruluşunda Tuğrul Bey'den sonra verilen görevi en iyi şekilde yapmış olan bir hükümdar oldu. Tuğrul Bey, Anadolu'nun fetih politikasını başlatan kişiydi. Anadolu'ya çeşitli beyleri göndermişti, görevlendirmişti. Dandanakan Savaşı'ndan önce de, yani 1040 yılından önce de Selçuklu beyleri, Çağrı Bey ve Tuğrul Beyler Anadolu'ya keşif harekatı için ordular göndermişti. Çağrı Bey de defaatle Anadolu'ya gelmek suretiyle bu bölgedeki yurtları, yerleşim alanlarını keşfetmeye çalışmıştı. İşte Alparslan bütün bunların da üzerinde bir büyük iş yaptı. Tuğrul Bey'in politikasını aynen devam ettirdi ve Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki kapılarını açan, Türklerin Anadolu'yu fetih kapılarını açtığı büyük bir zafer kazandı. Bizans İmparatorluğu'nun o dönem için en büyük imparatoru sayılan Roman Diyojen'i bugünkü Muş sınırları içerisinde bulunan Malazgirt Kalesi önlerindeki ovada, yani Malazgirt Ovası'nda büyük bir mağlubiyete uğrattı. 26 Ağustos 1071 tarihinde Selçuklu ordusu yine Bizans ordusuna göre daha zayıf ve az sayıda olmakla birlikte Malazgirt Ovası'nda Roman Diyojen'i büyük bir mağlubiyete uğrattı ve Roman Diyojen imparator olarak Roma tarihinde de ilk defa esir düşen imparatorlar grubunda yer aldı. Yani bu kadar büyük başarılarıyla bilinen bir imparator olmakla birlikte, Anadolu'ya defaatle seferler yapmış bir imparator olmakla birlikte Selçuklu ordusuna karşı mağlup olmuştu. Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferinden önce Roma ordusuna karşı zayıf olduğunu bilerek yaptığı bir konuşma var. Onu hemen gençlerimizle paylaşmamızda yarar var.
Buyurun hocam. Evet.
Sultan Alparslan savaştan önce kendisi bir cuma vaktidir tabii. Ordusuyla cuma vakti cuma namazını kıldıktan sonra bir konuşma yapar. Ordusunun karşısına çıkmadan önce atının kuyruğunu bağlar. O gün beyaz bir elbise giymiştir baştan sona ve atının üzerinde ordusuna karşı hitap eder. Bugün bir ölüm kalım savaşı olduğunu, kendisinin de erlerden bir er olduğunu, onlar gibi yani askerleri gibi savaşacağını ifade eder. Ve ölürse şehit, kalırsa gazi olacağını, bu duygu ve düşünceyle savaşmaları gerektiğini söyler. Ve kefenim bu elbise olsun diye de o beyaz giydiği elbiseyi gösterir. Gerçekten de Alparslan savaşa bizzat katılmıştır. Ve ordusunu da çok seçerek aldığı anlaşılıyor ki ordusu da baştan sona savaşın idaresinde sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Selçuklu Devleti ve Türk tarihinde, İslam tarihinde gerçekten tarihe altın harflerle adını yazdıran büyük bir zafer kazanmıştır Sultan Alparslan'ın ve ordusunun.
Hocam,
bu zaferi büyük bir olaya sebep olmuştur. Anadolu'nun fethidir bu da.
İlginç bir durum göze çarpıyor anlattıklarınızdan bize. Babası Çağrı Bey, Dandanakan'da az bir kuvvetle Gazneli Mesut'un ordusunu yeniyor ve devletin kuruluşuna yol açıyor ve bizzat kendisi de savaşın içinde. Aradan 30 sene geçtikten sonra bu kez oğlu Anadolu'nun kapılarını açıyor ve yine kendinden çok üstün bir kuvvetle savaşıyor ve yine kendisi bizzat savaşın içerisinde.
Evet, gerçekten de Türk tarihindeki savaşlar içerisinde bu savaşların en büyüklerine baktığımız zaman savunma savaşıdır en büyük zaferlerimiz. Malazgirt zaferi de bir savunma savaşıydı. Roman Diyojen'in geldiği noktaya baktığımız zaman Doğu Anadolu'da Selçuklu Devleti'nin hakim olduğu bir coğrafyada aslında at koşturuyordu Roman Diyojen ve diyordu ki Sultan Alparslan'a, benim atlarım Rey'de otlayacaktır ve kışlayacağı yer de Nişabur'dur, İsfahan'dır diye sözlerle cevap veriyordu. Yani galibiyeti kesin görüyordu Roman Diyojen. Tabii Sultan Alparslan'ın defaatle barış elçisi göndermesine rağmen bu savaşın gerçekleştiğini görüyoruz.
Evet.
Ve sonuçta da büyük bir zaferle sonuçlandı. Müzik.
Hocam, İran coğrafyasında kurulan Büyük Selçuklu Devleti sınırları itibariyle en yüksek noktasına hangi coğrafyada, hangi tarih döneminde ulaştı ve ardından nasıl yıkıldı?
Selçuklu Devleti'nin Sultan Alparslan'dan sonra tahta geçen hükümdarı Melikşah zamanında başkenti de değişmiş. Rey'den bu defa başkent İsfahan'a taşınmıştır. 1073 yılından itibaren başkentin İsfahan olduğunu görüyoruz. İsfahan'dan yönetilmiştir devlet ve Sultan Melikşah zamanında devletin sınırlarını tanımladığımızda şöyle bir coğrafya tanımı yapabiliriz. Doğuda Türkistan'da hakimiyet alanı içerisindeydi. Çin bölgesinden, yani Tanrı Dağları diye ifade ettiğimiz coğrafyadan, yani Doğu Türkistan'dan başlayarak batıda Bizans sınırına İznik'e kadar olan sahada. İznik, bugünkü İstanbul'un hemen karşı bölgesindeki bir şehrimiz. İznik başkentindeki Anadolu Selçuklularının başkentine. Kuzeyde Sibirya'dan, yani bugünkü Tataristan bölgesi oluyor. Moskova'nın hemen doğusundaki stepler bölgesinden, Bozkır bölgesinden. Güneyde Yemen'e kadar olan sahada, yani Hicaz bölgesine kadar olan coğrafyada. Ve Hindistan'ın özellikle Afganistan bölgesine kadar olan sahada hakim bulunuyordu. Hocam, Büyük Selçuklu Devleti'nin en büyük geniş sınırları budur.
Evet. Bu sınırlara ulaşabilmekte elbette ki fetihlerin ve savaşçılığın önemi var ama Büyük Selçuklu'nun eğitime de, çocukların, gençlerin eğitimine de ayrı bir önem verdiğini biliyoruz.
Evet. Sultan Alparslan zamanında kurulan Nizamiye medreseleri Selçuklu tarihinin ve Türk tarihinin gerçekten de bir medeniyete dönüşmesinde, yani büyük bir güç olmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve yükselmesinde de büyük bir eğitim müessesesiydi. Bu eğitim müessesesini Sultan Melikşah daha da geniş bir coğrafyaya yaydı. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Selçuklu ülkesinin hakim olduğu her şehre bu okulun örneklerini kurmaya çalıştı ve ulaştırdı. İşte böylece Selçuklu medeniyeti diye bir medeniyet çıktı ortaya. Anadolu'da, Suriye'de, Irak'ta, İran'da ve Selçuklu'nun ulaşabildiği her yerde Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti Sultan Sancar zamanında 1157 yılında onun vefatıyla sona erdikten sonra onun yerine onlarca Selçuklu Devleti çıktı. Bunların bir kısmı Selçuklu ismiyle de anılmamaktadır. Yani Selçuklu kelimesi onlar için kullanılmamaktadır ama bunların hepsi Selçuklu Devleti'nin devamıydı ve bakiyesiydi. Yani her açıdan onun mirasını kullanan devletlerdi. Bu devletleri sırayla anacak olursak bunlar arasında 1. Türkiye Selçukluları Devleti, 2. Suriye Selçukluları Devleti, 3. Filistin Selçukluları Devleti, 4. Eyyubiler Devleti, 5. Irak Selçukluları Devleti, 6. Musul Zengileri Devleti, 7. İldenizoğulları Atabeylik Devleti, 8. Harizmşahlar Devleti ve daha sonrasında da Hindistan bölgesindeki devletleri de sayacak olursak Harizmşahlardan itibaren işte Timurluların, İlhanlıların gelişiyle birlikte Selçuklu coğrafyasının hemen tamamında onlarca beylik ve devletin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Anadolu'nun fethiyle birlikte kurulan ilk beylikleri de buna dahil ettiğimizde onlarca ifadesi doğru olacaktır.
Hocam, bir özet yaparak bu haftada programımızı bitirelim. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş tarihi, yıkılış tarihi, kurucuları ve yıkılışındaki son Türk Kağanı, Selçuklu Sultanı kimdi? Çünkü önümüzdeki hafta yine Tarih ve Çocuk programında Türkiye Selçuklu Devleti ile, yani Selçukluların batı koluyla devam edeceğiz.
Büyük Selçuklu Devleti 1040 yılında Dandanakan Savaşı ile kurulmuştur. 1157 yılında Sultan Sancar'ın vefatıyla, son Büyük Sultan Sancar'ın vefatıyla yıkılmıştır. Devletin bayrağı, sancağı çift başlı kartaldır. Başkenti ilk başta kurulduğu sırada Nişabur idi 1040 yılı itibariyle. Yıkılışına kadar da çeşitli başkentleri kullanmıştır. Nişabur'dan sonra Rey başkent olmuştur. Daha sonra yeniden başkent değişmiş İsfahan başkent olmuştur. Kısa bir süre Merv şehrinin de başkentlik yaptığını biliyoruz. Ancak bu üç başkent en önemli merkezleri olmuştur. Sultan Sancar son dönemin en uzun süre tahtta kalan Selçuklu Devleti'nin de en büyük hükümdarlarından birisiydi. Oğuz isyanı sırasında esir düştü. Bir süre Oğuzların esareti altında onların dediklerini imzalayarak yaparak hükümdarlık sürdü ve bu sırada da vefat etti. Selçuklu hanedanını, ailesini rahmetle yad ediyoruz. Bize ibretlik çok önemli olaylar kaldı Selçuklulardan, miraslar kaldı, tarih ve kültür mirasımız. Bunları da bilmekle yükümlüyüz.
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız.
Ben teşekkür ederim. Sizler sağ olun.
Tarih ve Çocuk.